Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir dengeliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalanmış sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 18 Kasım 2021 günlerden Perşembe, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız hafta içi her gün olduğu gibi. Evet, Eksen'den merhabalar. Tekrar bir teknik küçük arızamız var. Onun için bir kesinti oldu, kusura bakmayın. 18 Ekim Perşembe bugün, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız efendim. Covid notlarımız var. Küresel çapta enflasyonist ortamla ilgili notlar var. Amerika'da, Kanada'da, Britanya'da, Avrupa, Euro bölgesinde enflasyon oranları oldukça yüksek çıkmış vaziyette. Bütün dünyada pandemiden çıkışta sıkıntılar yaşanıyor. ABD-Çin gerilimi, Xi Jinping'le Joe Biden'ın görüşmesinin yankıları devam ediyor. Amerika'nın din özgürlükler raporu var yine yıllık geleneksel. ABD-Rusya ilişkileri bağlamında gelişmeler var. Ukrayna, Belarus-Polonya sınırında. Türk dış politikasında iki İsrail vatandaşı turistin gözaltına alınması kısa süre içerisinde serbest bırakılmalarıyla son buldu. Bu vesileyle de iki ülke liderliklerinin temas kurduğunu görüyoruz. Açıklamalar var. Pentagon'dan, Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan da Türkiye ile ilgili açıklamalar var. Amerikan ordusunun, Türk ordusunun modernizasyon ihtiyaçlarını anladığı vurgusuyla yapıldığı tam da F-35, F-16 meselelerini konuşurken dikkat çekici geldi. Cumhurbaşkanı'nın yine bu konuda mesajları var. Orta Doğu'dan notlar var. Gündem kalabalık. Fakat bugün dikkatimizi biraz uzağa çevireceğiz. Epeydir bakmıyoruz Latin Amerika'daki gelişmelere. Geçtiğimiz haftalarda Kasım'ın ilk haftasında Nikaragua'da seçimler düzenlendi. Ortega Sandinistler yine seçimleri kazandılar. Amerikan yönetimi seçimleri gölgelemeye çalışıyor desek yeridir. Aynı şekilde Küba'da da bu ay ortasında birkaç gün öncesinde gösteriler tetiklenmeye çalışıldı. Özellikle sosyal medyadan görüntüler eşliğinde USAID'in başındaki isimlerin teşvikleriyle Kübalılar sokaklara dökülmeye çalışıldı ama sokaklara pek dökülen olmadı. Aksine enteresan bir biçimde Canel Diaz, Küba'nın liderinin genç kuşaktan fotoğrafları eşliğinde sanki dökülecekmiş gibi sunuldu. Böyle tuhaf resimler oluşturuldu. Amerikan yönetimi Latin soluna karşı hamlelerini de devam ettiriyor. Bugün hem Nikaragua'ya hem Küba'da bu biraz da fiyaskoya dönüşen sokakları hareketlendirme girişimine bakacağız. Latin Amerika'yı yakından takip eden gazeteci yazar Çağlar Tekin'le konuşacağız. Olup bitiyor hem kıta çapında hem biraz Nikaragua, Küba odaklı olarak bakmaya çalışacağız. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum radyonun. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla yine Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının da evet linki, YouTube'da bir sıkıntımız var, o yüzden hemen paylaşamıyorum ama YouTube kanalında girişte de zaten biraz o yüzden sıkışıklık yaşadık. Birazdan devreye girecek YouTube'da, YouTube kanalının linkini de paylaşacağım, oradan da bizi izleyebilirsiniz. Hatta like ederseniz de çok seviniriz diyelim ve başlayalım eksene. Önce Covid notlarından başlayalım. YouTube kanalı da geldi anladığım kadarıyla. Onu da linkini paylaşacağım birazdan. Düştüğü ölçüde bir türlü bulamadım. Hay Allah. Bugün böyle biraz teknik arıza oldu, kusura bakmayın. YouTube kanalının linkini de paylaşamadım ama Sputnik'in web sitesinde görebiliyorsunuz diyeceğim. Görünce paylaşacağım, öyle söyleyeyim. Arkadaşlar çünkü paylaşıyorlar, ben de ona uygun paylaşıyorum. Bir dakika. Hay Allah. Evet, bugün YouTube'da biraz geç girebildiğimiz için teknik sıkıntı yaşadık. Şimdi düştü. Ben de onu paylaşıyorum efendim. Kusuruma bakmayın tekrardan. Başlayalım gündeme. Covid notlarıyla başlayalım. Bu pandeminin başından bu yana öngörülerine hepimiz dikkat kesiliyoruz. Bill Gates'in, Microsoft'un kurucusunun. Çünkü kendisinin Covid ile ilgili de kehanetleri vardı daha öncesinde. Şimdi diyor ki virüs kaynaklı ölümler gelecek yıl ortalarında mevsimsel grip vakalarının da altına inecek. Şahane bir haber olarak bunu algılıyoruz. Bloomberg'un forumu yapılmış Singapur'da, orada konuşmuş kendisi. Bu arada aşılamalar devam ediyor Amerika'da. Moderna aşısının tüm üçüncü dozunun tüm yetişkinlere uygulanması için FDA'den, yani Amerikan Gıda İlaç İdaresi'nden onay talebinde bulundular. Amerika'da vaka sayıları da can kaybı da yüksek ama aşılama da hızla devam ediyor diyebiliriz. Çin'de 35 yeni vaka var. Tabii sıfır tolerans politikası uyguluyor Çinliler. Bir de Şubat'ta da kış olimpiyatları başlayacak. Pandemi eşliğinde çok bazı vakaların görüldüğü yerlerde sıkı tedbirler alınıyor. Ama öte yandan da hayat kesilmiyor. Özellikle de turizmin hareketlenmesi bekleniyormuş. Kar turizmi 200-300 milyon civarında insan hareket ediyor böyle dönemlerde Çin'de. O yüzden ekonomi açısından da önemli. Almanya'da durum parlak değil. Avrupa'da parlak değil. Almanya'da 65.371 günlük vaka sayısı çıktı. Çok yüksek. Geçen hafta 50 bine ulaşınca bir panik havası esmişti. Yoğun bakım kapasitelerinin Almanya'da dolmak üzere olduğu belirtiliyor. Bu yüzden Merkel de uyarıda bulundu. Devletin üst kademesi uyarıda bulunuyor Almanlara aşı olmak için. Avrupa'da görece düşük, Almanya'da aşı oranları. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler de açıklanandan en az 2-3 kat daha fazla vaka sayıları demiş ve böyle giderse gerçekten çok kötü bir Noel geçireceğiz diye de eklemiş. Bunun Noel sonrası da var. İtalya'da yine tedbirler sayesinde biraz hafiflemişti. 10 binin üzerine çıkmış vaka sayısı, ilk defa daha böyle 5-6 binlerde seyrediyordu. Avrupa çapında pek çok yerde yine tedbirler alınıyor. Avusturya'yı biliyorsunuz, aktarmıştım size. Aşısızları evlerde tutma uygulamasına başlanmıştı. Fransızlar biz idare ediyoruz diyorlar. Belçikalılar 10 yaştan yukarı herkese maske zorunluluğu getirdiler. Ayrıca 5-11 yaş çocukları da aşılayacaklarmış. Evden çalışmayı herkes telkin ediyor ve giderek kalıcılaşan bir hale geliyor bu. Avrupa'da da durum parlak değil. Rusya'da da 1251 can kaybı 24 saatte toplamda 260 bine orada da yükselmiş vaziyette 37 bin vaka gözükmüş. Almanya gibi 65 biner olmasa bile istikrarlı bir biçimde Rusya'da da yüksek. Türkiye'de 23.867 olarak açıklandı. Vaka sayısı 229 yine can kaybı var. Maalesef devam ediyor. Tedbirlerin makul şekilde tekrar uygulamaya konulmasını andı Sağlık Bakanı. Ne demek istedi tam bilmiyoruz. Hükümet kapanma olmayacak diyor ama mevsim kış. Makul şekilde tekrar bu işi devreye sokalım diyen bir sağlık bakanı olduğunu belirtmek gerekiyor efendim. Evet, pandemi nedeniyle küresel ekonomik durumda parlak gözükmüyor. Amerika'da finansal araştırma ofisi yükselen enflasyon ve para politikasındaki sıkışıklıklarla ilgili bir raporlama yapmış ve sistemik riskler, kırılgan bir durum var diyor. Tedarik zincirlerindeki sıkıntılar, artan iş gücü, enerji maliyetleri durumu zorlaştırıyor. Devlet desteği büyümeyi sağladı pandemiden çıkışta ama toparlanmanın hızı da yavaşladı artık demişler. Amerika sadece Amerika değil. Amerika'da anlatıyorum size enflasyon %6.2'lerde. Kanada'da da 18 yılın en yüksek enflasyonu görülmüş %4.7. Bizim için küçük bunlar ama onlar için gerçekten çok yüksek. Aylık bazda artışlar dahil olmak üzere ulaşımda, efendim, barınmada, gıda fiyatlarına yansımış vaziyette böyle hep %3'lük 4'lük enflasyon durumu. Euro bölgesinde bu ayın artışıyla birlikte %4.1'e çıkmış enflasyon yine Avrupa İstatistik Ofisi duyurdu. Ülkelere göre de tabii aktarmışlar. Almanya'da 4.6, Fransa'da 3.2, İspanya'da 5.4, İtalya'da 3.2, Hollanda'da 3.7, Belçika'da 5.4 seviyelerinde enflasyon olduğunu belirtiyorlar. 2008'den bu yana ölçülen en yüksek enflasyon bütün bunlar. Britanya'da da 4.2 çıkmış enflasyon oranı, son 10 yılın zirvesine çıkmış vaziyette. Faiz arttırımına Britanya Merkez Bankası'nın yöneleceği söyleniyor. Türkiye'dekinin tam tersi yolda gidiyorlar. Biliyorsunuz bugün faiz indirimi yeniden geldi ve birdenbire paramız yine pul olma yolunda istikrarlı bir biçimde Türk lirası ilerlemeye devam etti. Tabii bu arada artan elinde dolar olanlar da bolca kârlar ediyorlar. Oturdukları yerde ekonomik dengeler hiç parlak gözükmüyor. Efendim enflasyon ama bir de enerji fiyatları çok yüksek. Aynı şekilde dünyada da emtia ticareti devi Trafigura diye bir şirket. Bunun CEO'su açıklama yapmış. Avrupa'da doğalgaz rezervlerinin yetersiz olduğu ve bu kış geniş çapta elektrik kesintilerinin yaşanabileceğine dair uyarıda bulunmuş. Bu koşullar altında Almanya'nın Kuzey Akım 2'yi devreye sokup sokamayacağına bakacağız. Teknik bir takım Almanya'da şirket kurulması gibi sebeplerle düzenleyici kurum sertifikasyon sürecini durdurmuştu ama Kremlin'den de açıklama var bu konuda. Avrupa'nın arz güvenliğini her zaman Rusya'nın Sovyetler Birliği döneminde de sağladığına dikkat çekmişlerdi daha önce. Bunu siyasi bir neden olarak görmediklerini dile getirmiş Kremlin sözcüsü ve gereken düzenleyici kurumun taleplerinin yerine getirilmesi, şirketin kurulmasının söz konusu olacağını söylemiş kendisi. Rusya'dan açıklamalar var bu konuda. Yani bir de tabii pek çok kriz çıkıyor ve hemen dikkatler Rusya'ya çevriliyor. Neden öyle yapılıyor diye. Gazprom'un sözleşme koşulları neyse ona uygun bir biçimde gaz tedariki yaptığını da belirtmişler efendim. Böyle bir durum. Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman bir takım açıklamalar yapmış. O da Singapur'da toplantıya katılmış. Singapur değil, bu başka bir toplantı. Türkiye Kalite Derneği'nin düzenlediği toplantıya katılmış. Dünya o toplantıya katılan Kissinger'dı. Birazdan aktaracağım size Çin-Amerika ilişkileri bağlamında toplantılar birbirine karıştı. Nobel ödüllü Paul Krugman hem dünya ekonomisi hem de Türk ekonomisine dair mesajlar vermiş. Pandemi ile ilgili tabii ki bu yıkıcı bir küresel süreç içerisinde olduğumuz öngörüsünde bulunuyor. Aslında olup bitenler neye benziyor? 1939'lar falan böyle hani 2. Dünya Savaşı öncesi gibi tespitler yapmış. Yok ama tam benzemiyor demiş. Daha çok Kore Savaşı, daha çok Amerika gözüyle bakıyor ama bir yerde söyledikleri çok dikkat çekici. Ben Amerikan vatandaşı olarak şimdiye kadar hep diğer ülkelerle ilgili endişeleniyordum ama artık Amerika ile ilgili yani ekonomi anlamında Amerika ile ilgili endişem yoktu ama artık ABD'de de durum böyle değil diye eklemiş. Türkiye'deki durumu klasik gelişen piyasa krizi 90'ların başında işte Asya'da Çin dışındaki Asya ülkelerinde 2000'lerin başında yine Latin Amerika'da olan krizlere benzetmiş kendisi. Döviz cinsinden borçlanmanın büyük risk biriktirdiğini söylemiş. Türkiye'nin düşük faiz politikası yöneldiğini söylemiş ve bunun enflasyonu düşürmek anlamına gelmeyeceğini söylemiş. Bütün ekonomistler zaten söylüyorlar bu kur enflasyon hikayesini. Halimizi Sputnik'in web sitesinde de yayınlanan haberde bir Bulgar vatandaşının ifadesinden net bir biçimde anlıyoruz zaten. Son günlerde öyle haberler de gelip duruyordu. Bulgaristan'dan, sınırdan hep Türkiye'ye geçip alışveriş yapıyorlar. Çünkü neden? Paramız pul. Yani biz sersefil, yoksul vaziyette yaşamaya devam ediyoruz ama paramız o kadar değer getirmiş ki Bulgarlar kendi ülkelerinde değil, ellerindeki eurolarla gelip Türkiye'de alışveriş yapıyorlar. Böylece istediklerini rahat rahat alabiliyorlar. Biz alamıyoruz tabii ki. Ekonomimiz feci durumda. Sadece ve sadece elinde doları olanlar ve münasip işlere sahip olanlar bu sistemden kazanıyor. Tabii Türkiye'nin nüfusunun ezici bir çoğunluğunun asgari ücretle çalıştığını düşünmek lazım. Dolayısıyla herkes 3 kuruşu da varsa dolara yatırıyor doğal olarak. Ya yani ne yapacaklar? Paraları pula dönmüş vaziyette. Böyle bir ekonomik yönetim sorunu orta yerde efendim. Evet, Amerika'da Kongre baskınına katılan meşhur o boynuzlu şaman Jacob Chansley 3 yıl 5 ay hapis cezası vermişler. Kongreye giren grubun parçasıydı kendisi. O da kendini İsa Peygamber ve Gandhi'ye benzetmişti. Bir klasik bir muhafazakar Amerikalı Trump taraftarı tipolojisi böyle değerlendirmeler yapıyorlar. Küresel meselelere girelim. Joe Biden Xi Jinping'le görüştü, konuştuk bu hafta. Amerika ve Çin ilişkileri bütün dünyayı da yakından ilgilendiriyor iki ülke arasında olup bitenler. Beyaz Saray'da daha sonra Joe Biden'a olimpiyatlara katılacak mısınız? Çünkü Çin lideri Biden olimpiyatlara davet edecek Şubat'ta deniliyordu. Pekin olimpiyatları. Gönderecek misiniz ya da heyet gönderecek misiniz diye sormuşlar, gidecek misiniz diye değil. Ben heyetim demiş, şahsım demiş yani bir nevi. Enteresan. Amerikalıların diplomatik boykot uygulayacağı yolunda bir takım iddialar var ama bir yandan da sporcularını gönderecekler mi? Göndereceklermiş. Yani öyle boykot uyguluyorlar. Neden? İnsan hakları ihlallerinden bahsediyorlar. İşte efendim Uygur bölgesi, Hong Kong vesaire. Amerika'nın dış politika duayen ismi Dışişleri Bakanı eski Henry Kissinger, o Singapur'da düzenlenen ekonomi forumu, yeni ekonomi forumu düzenlenmiş, o toplantıya katılmış. Orada Biden'la Xi Jinping'in görüşmesinin çok faydalı olduğunu, iyi bir başlangıç olduğunu söylemiş. Bir dağ geçitinden geçmek gibi diye nitelendirmiş Amerika ile Çin'in ilişkilerini. Hangi yönü seçecekler göreceğiz. Henüz belirsizlikler var tabii ki. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise her sene Amerikan Dışişleri'nin yayınladığı bu din özgür. Bir ara çok popülerdi biliyorsunuz 2000'lerin başında. Amerikalılar çok seviyorlar bu din meselesini. Bütün dünyada din özgürlükleri üzerinde çok büyük hassasiyetle nedense Amerikan sisteminin çok uygun oluyor çünkü dini hassasiyetler. O yüzden de raporlamalar yaparlar efendim. Çin, Rusya, Pakistan, İran, Suudi Arabistan, Kuzey Kore, Eritre, Tacikistan, Türkmenistan, Myanmar'ı dini özgürlükleri ihlal etmeye devam ettiği gerekçesiyle özel kaygı ülkeleri listesine almış Amerikalılar. Öyle kendi durdukları yerden listeler saçıp duruyorlar. İnsan haklarını dini anlamda ihlal ediyor. Cezayir, Komor, Küba, Nikaragua din özgürlüğünün ciddi ihlal edilmesine müsamaha gösteren ülkeler olarak seçilmişler. Eş-Şebab, Boko Haram, Tahrir Şam, Heyet Tahrir Şam. Niye o zaman Heyet Tahrir Şam'da çalışıyor Amerika Suriye'de? Çok merak ediyorum. Husiler, efendim, DH dediği Arapçası tabii. Biz Türkçe kısaltmasını söylüyoruz. IŞİD, Türkçe konuştuğumuz için Arapça konuşsak DH diyebiliriz. Türkçe kısaltması IŞİD. IŞİD'i de almış ondan sonra. Efendim, dünyada din özgürlükleri çok vahim gibi vurgular yapmış. Çin bu arada Uygur Özerk Bölgesi yönetimi sözcülüğü bir basın toplantısı yapmış ve bölgede aldıkları tedbirler sayesinde İslami aşırılıkçılığın, onlar aşırılıkçılık diye dile getiriyor, şiddet ve terör olaylarının yaşanmadığını son 5 yıldır dile getirmişler. Bir yandan da Uygur bölgesinde 3 milyon 65 kişinin yoksulluktan kurtarıldığını Çin'in uygulamaları ile birlikte dile getirmişler. Bundan önce böyle insanlara sokakta iğneler batırıyorlardı. Öyle terör saldırıları bu boyutlara varmıştı. Uygur Türklerinin yaşadığı bölgede. Evet, Amerikan Savunma Bakanı da basın toplantısı düzenlemiş. O da daha çok böyle Rusya'ya odaklı, Afganistan, İran gibi vurgular da yapmış ama Ukrayna sınırlarında Rusya'nın yığınağı var temasını o da tutturmuş vaziyette. Ne yapmak istiyor Putin bilmiyoruz falan gibi böyle esrarengiz bir takım konuşmalar yapmış. Avrupa komutanlarıyla görüştüklerini belirtmiş. İran'ı tehlikeli faaliyetleri nedeniyle rahatsız olduklarını söylemiş İran'ın. Efendim, sivil kayıpları sormuşlar. En son New York Times'ın haberinde ortaya çıkmıştı. 70 Suriyeli hayatını yitirmişti. 2019'daki olay yeterince soruşturulmamış. Bu konuya çok girmek istememiş efendim. Birleşmiş Milletler'in Afganistan temsilcisi bu arada Taliban'ın IŞİD'in büyümesini durduramadığını söylemiş. Hiç şaşırmadım doğrusu, sürpriz gelmedi bana. Engelleyemiyor Taliban diye. Afganistan'da bunları kimsenin engelleyebileceği falan açıkçası yok. Yani Amerika çekildiyse orası, yani varken de istikrara kavuşamaz, çekilince de istikrara kavuşamaz. O yüzden durum parlak değil. Evet, Rusya meselesi, Amerika meselesi, Karadeniz'i Amerikalılar öne çıkartıyorlar son dönemde ve tabii Ukrayna'daki aşırı sağcı yönetime destek veriyorlar. Sergey Lavrov açıklama yapmış. Batı'dan yardım almak için Ukrayna liderinin her türlü provokasyonu yapabileceğini dile getirmiş. Kiev rejimi korku senaryolarını kışkırtarak diyor Minsk anlaşmalarını bozma politikası uygulamıyor Ukrayna yönetimi Minsk anlaşmalarını. Minsk anlaşmaları uyarınca Donbas'taki iki bölgeye özerklik vermesi gerekiyor. Altına imza atılan bir belge ama onun yerine Ukrayna yönetimi Rusya'yı yasaklıyor, öyle söylemek gerekiyor. Özetlersek küçük bir örnekle. Fransa ve Almanya ile beraber Normandiya dörtlüsünün parçası Ukrayna ve Rusya ama tabii Normandiya dörtlüsünde hiçbir sonuç alamıyorlar. Belarus-Polonya krizi devam ediyor. Göçmen temalı soslu diyelim. İki göçmeni daha hastaneye kaldırmışlar. Lukashenko donma tehlikesi geçiren sığınmacılar için lojistik merkez açmış. Onun görüntüleri var. Bu arada Litvanya güçlerinin de, onların da kendi sınır bölgesi Klevitsa'da göçmenleri vahşice dövüp üzerlerine köpekleri saldıkları videolar yayınlanmış. Bakınız, Avrupa insan hakları böyle güzel ilerliyor. Sınırdan kısmen çekmişler anladığım kadarıyla. Kimileri BBC'de 1000 deniyor. Başka yerlerde 2000, 4000 ifadeleri de vardı. Topu topu bu kadar göçmen. Öyle 10 binlerce göçmen falan da yok. Ama sınırı geçemiyorlar. Bu arada Lukashenko, Belarus lideri, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bu hafta ikinci kez telefonda konuşmuş. Bilde bakılırsa Almanya Belarus için göç krizinde mali yardımı dışlamamış. Ama Polonya köpürdü. Nasıl olur da Belarus lideriyle görüşür Angela Merkel, onu meşru olarak tanıdığı anlamına. Yani aslında bu işin göç krizi olmadığı, Belarus'ta rejim değişikliğinin başarılamamasıyla alakalı olduğu çok net bir biçimde bu Merkel'in Lukashenko ile telefon görüşmelerinden bile anlaşılıyor efendim. Belarus'un şirketi yaptırımlar altında yeni rotalar bulmak zorunda kalan Belavia bu arada Türkiye'den Afgan vatandaşların uçmalarına izin verilmeyeceğini açıklamak durumunda kalmış. Avrupalılar öyle seyahat özgürlüğünü engelliyorlar göç kriziyle. Bilet alamayacak belli grubun vatandaşları. Özbekistan'dan da Belarus'a uçuşları durdurmuşlar. Irak aynı şekilde vatandaşlarının peşinde pişman olup geri dönmeye çalışanlar varmış. İsteyenler varmış, onları geri döndürecekler. Bu arada tabii uçak bileti alıp gidiyorlardı Minsk'e. Oradan Avrupa, Almanya'ya ulaşmaya çalışıyorlardı ama Akdeniz'de göçmenlerin perişan hali devam ediyor. En son göçmen teknesinde 10 kişinin cesedini bulmuşlar. Tehlikeli yolları kesebilmiş değil Avrupalılar. Evet, Rusya'dan bu arada Amerika da karışmıştı bu işin içine. Kınamıştı Amerikalılar Rusya'yı da kınamıştı, Belarus da kınamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova Amerikalılara siz kendi Meksika'nızda, Meksika sınırınızda ortaya çıkan sığınmacı işlerine adayın, öyle buraya dair atıp tutmayın diye açıklama yapmış. Almanya'da bu arada Merkel artık Aralık başında büyük olasılıkla hükümet kurulacak, 6 Aralık gibi tarihler veriliyor. Sosyal Demokrat Olaf Scholz liderliğinde Hür Demokratlar ve Yeşillerden oluşan Merkel de vekaleten yürütüyor görevi. Merkel'e bir gölge başbakanlık kurma ithamı getirmişler. Spiegel'in haberi bu. 9 çalışanlı bir ofis verilecekmiş Merkel'e. Almanya'da da bunu tartışıyorlar efendim. Evet, Libya'dan bir not aktarayım. Temsilciler Meclisi Başkanı Akila Salih başkanlık seçimlerinde aday olduğunu açıklamış. 22'sine kadar devam ediyor başkanlık seçimi için adaylıklar. Hafter, Seyfülislam Kaddafi gibi isimler aday olmuştu. Dün konuşmuştuk Libya'yı. 7 Aralık'ta da parlamento için adaylar. 7 Aralık son tarih. Tabii Libya'da 24 Aralık seçimi yapılacak mı yapılamayacak mı henüz belirsizliği ne koruyor diyelim. Evet, İsrailli iki turistin full Türkiye macerası efendim. Cumhurbaşkanı'nın Çamlıca Kulesi'nden Üsküdar'daki konutunun görsellerini çektikleri gerekçesiyle ben tam olarak fotoğrafların nereden çekildiğini de anlamadım. Bir Dolmabahçe'den denildiği, bir Çamlıca Kulesi'nden denildiği, bir Cumhurbaşkanı Üsküdar'daki evinin önünden denildiği. İşler biraz karışık ama Moody ve Natalie Oknin casusluk ithamıyla çok da sert açıklamalarla gözaltına alındı, tutuklandı, mahkemeye çıkartıldı ve İsrail devreye girdi, serbest kaldılar efendim. Yargı sistemimiz jet hızıyla çalışıyor gördüğünüz gibi. İsrail Dışişleri Bakanı Başbakanı da sosyal medyadan çiftin geri dönüş fotoğraflarını paylaşmışlar. Ayrıca bu Türkiye-İsrail diyaloğu için de vesile olmuş. İsrail Cumhurbaşkanı Roman Herzog, İsrailli çift serbest bırakılınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefonla teşekkürlerini iletmiş. Onu da belirtelim. Askeri ve siyasi casusluk yapma suçundan 2 günde jet bir biçimde serbest bırakılan çiftler olarak da tarihe geçmiş olabilirler. Dünya tarihinde benzer örnek var mı doğrusu bilmiyorum. Avrupa Birliği de Avrupa savunması stratejik pusulasını oluşturma sancıları içerisinde diyeceğim. AB Dışişleri Savunma Bakanlarının ortak toplantısında NATO'ya alternatif Avrupa ordusu. Tam alternatif değil de böyle NATO'nun içerisinde bir parçası gibi ama Doğu Avrupa, Amerikan müttefikleri zaten buna itiraz ediyorlar. Yani çıksa NATO'nun şemsiyesi altında böyle bir Avrupalıların belli odaklarda müdahil olacakları işler yapacak bir yapı ortaya koyabilirler. Ama enteresan bir biçimde o belgede Akdeniz'de Rusya ve Çin tehdit olarak sunulmuş. Normal karşılamak lazım. Genellikle böyle görüyorlar. Türkiye'yi de tehdit olarak yazalım demiş Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi elbette. Dün Türkiye-İspanya 7. Hükümetler Arası Zirvesi vardı Ankara'da. Pedro Sanchez, İspanya'nın solcu lideriyle görüştü Cumhurbaşkanı. Bir bildiri yayınlamışlar. İki ülke arasındaki sıkı ilişkilerin vurgulandığı, işte iklimle mücadeleden savunma anlaşmalarına uzanan. Cumhurbaşkanı bu vesileyle S-400'lerle ilgili çok kısa bir açıklama yapmış. Parça üretimi konusunda, ortak üretimden bahsediyordu çünkü. Detaylar sorulunca açıklama yapmamak üzere mütabık kaldık demiş. Bilmiyoruz böyle bir durumla karşı. Zaten S-400'ler geldi de aktif de kılınamıyor. Savunma Bakanı da yani savaş mı çıktı da aktif kılacağız gibi açıklamalar yapıyor. Bir yandan Girit formülü öneriliyor. Böyle biraz muğlak bir alana dönüştü ama Pentagon'dan açıklama geldi bu konuda. S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye verilmeyen F-35'ler, F-35'lerin yerine F-16'lar. Bıttırı bıttırı bıttırı bıttırı bir şey. Buna dönüştü. Görüşmeler Ankara'da, Washington'da yapılacak. Şimdi tekrar Ankara'da yapılacak. Pentagon heyetinde, Amerikan heyetine başkanlık yapan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Laura Cooper açıklama yapmış. Açıklamada Biden'la Erdoğan'ın görüşmesi, işte fonksiyonel ilişki inşa etme vurguları var. Karadeniz'de işbirliğinin geliştirilmesi çok önemli Amerika açısından. Türkiye artık daha Karadeniz odaklı bir vurgular yapılıyor Türkiye hakkında. Başka bölgeler, Afganistan, Afrika, şu bu falan, Güney Kafkasya'da var ama Karadeniz'e bilhassa değiniyorlar efendim. Bu bağlamda açıklamada şöyle bir vurgu önemli. İki taraf ikili savunma işbirliğini ve uzun ömürlü savunma ilişkilerimizi ilerletmeye yönelik hedeflerimizi de ele aldılar. Müsteşar Cooper, ABD'nin NATO'ya destek noktasında Türkiye'nin modernizasyon ihtiyaçlarını tanıdığını yeniden vurguladı. Böyle biraz orta yollu bir açıklama, diplomatik manada diyebiliriz. Ama işte F-16'lar Türkiye'ye verilecek mi, Kongre engeli aşılabilecek mi, henüz bunlar belli değil. Böyle bir resim var. Rusya'nın Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev'den bir not aktarmak istiyorum. Onlar da Şam'a gitmişler. Rus heyetinin Şam ziyareti söz konusu. Suriye'yi bölme ve topraklarında devlet benzeri oluşumlar kurma çabalarının kabul edilemez olduğunu söylemiş Lavrentiev efendim. Bu konuda bizim için kabul edilemez demiş. En iyi çözüm bulma şansı anayasa reformu, anlaşmazlıklarını giderme ve siyasi çözüm, mezhepler arası mütabakat sağlanması vurgusu yapmış durumda. Evet, 29 Kasım'da da İran'ın nükleer süreci yeniden Viyana'ya taşınacak. Onaylanmıştı bu. Nükleer anlaşma, Amerika'nın tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmayı yoluna koymak, geri dönüşleri İran'da bir süreç sonucunda, bir yıl sonucunda bekledi Avrupalılar destek olacak diye, onlar da çekilmişti. Şimdi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Tahran'a gidecek. Bu görüşmeler başlamadan önce belli yerlere denetim izni istiyor Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, ama İran'ın vermemesinden şikayetçi oldukları anlaşılıyor efendim. Evet, Azerbaycan Ermenistan tarafından mevzilerine yine ateş açıldığı haberi geçilmiş. Kafkasya'da, Güney Kafkasya'da geçen yılki ateşkeste de bozulmalar yaşanmıştı geçtiğimiz günlerde. Ve birazdan Çağlar Tekin'le konuşacağız. Gazeteci, yazar, Latin Amerika ile yakından ilgileniyor. Nikaragua'da seçimler %75 ile yeniden solcu Sandinistalar Daniel Ortega kazandı seçimleri. Ama Amerikalılar seçimleri düzmece olarak nitelendiriyorlar. Amerikalılar örgütü ki adeta ABD politikalarının bölgedeki uygulayıcısı diyebiliriz, onlara geçersiz saydırma girişimi var. Gayrimeşru ilan eden bir bildiriyi de, metni de onaylamış gözüküyorlar. Pek çok Nikaragua'da Ortega'yı sıkıştırmak için yaptırımlara yönelecekleri anlaşılıyor. Bir de Küba'da 15 Kasım'da protesto organizasyonu Amerika'nın öncülüğünde yapılmaya çalışıldı sosyal medyada da, ama olmadı. Sokağa pek çıkar olmadı çünkü Küba'da devrimden geri adım atmayız diyerek sokakları Kübalıların tuttuğu bilgileri yansıdı. Bu arada sosyal medyada öyle acayip şeyler de paylaşıldı ki, mesela Miguel Díaz-Canel, Küba'nın devlet başkanı, sanki Küba devletini protesto eden insanlardan biriymiş gibi fotoğrafları, görselleri, bilmiyorlar herhalde kim olduğunu, kullanmışlar. Böyle şahlandırma durumu. Bir çeşit renkli devrim gerçekleştirme çabası ama geçit verilmemiş gözüküyor. Birazdan arkadaşlar şimdi ararlarsa hemen Çağlar Tekin'e, evet, bağlanmış kendisi. Evet, Çağlar Tekin'e hoş geldin yayınımıza.
Merhabalar Ceyda.
Çok teşekkür ederim katıldığın için. Öncelikle dünya gündemini bir özetledim. En son Latin Amerika'dan bağlamıştım. Latin Amerika'ya ara sıra bakmaya çalışıyoruz. Oradaki olayları çok görmezden gelme tutumu var. Ne olup bittiğini kimse çok anlamıyor. Böyle çok üstün körü yaklaşımlar gerçekleştiriliyor. Bu karambolde geçtiğimiz bir iki haftada bir takım gelişmeler oldu. Hem Nikaragua hem Küba odaklı, tabii ki daha geniş bir çerçeveden yaklaşmak gerekiyor Latin Amerika'ya, ama birkaç sene önce Venezuela'yı çok konuşuyorduk, tartışıyorduk. Şimdilerde oraları biraz daha sakin. Ama Nikaragua'da seçimler vardı. Daniel Ortega, Amerikan destekli Somoza diktatörlüğünden sonra 2000'li yıllarda iktidarı tekrardan sağcılara bırakmadı. Neler olup bitti Latin Amerika'da ve neden tartışmalı hale geliyor diye sorarak başlayalım.
Ya hemen söyleyeyim, çünkü daha fazla tartışmaya devam edeceğiz önümüzdeki bir yıl boyunca Latin Amerika'yı. Zira Arjantin'de, Venezuela'da, işte Şili'de, Kolombiya'da, buraların hepsinde bir seçim dönemi başlamış oldu ve bu seçimler öncesinde Amerika'nın özellikle 2018 yılında yükselttiği bir karşı devrim periyodu vardı. Bu periyot başarısız olmuş gibi gözüküyor büyük oranda ve bir geri dönüş var. Şimdi Nikaragua'dan bahsediyorsak, aslında 2018 Nikaragua içinde kritik bir dönemdi. Çünkü ciddi bir ayaklanma süreci oldu. Aşağı yukarı 3 ay süren bir eylemler toplamı oldu. Burada işte 300'e yakın insan hayatını kaybetti. Sandinistaların, yani şu an iktidarda olan Ortega'nın liderliğini yaptığı hareketin işte büroları yakıldı, evlere saldırılar düzenlendi. Çünkü yani Nikaragua kontrgerilla yapılanmasının çok güçlü ve köklü bir tarihi olan ülkelerden bir tanesiydi. Bu tarihe tekrar yaslandılar. Ama bu sefer 2018'de o iş tutmadı. Sonra bir dizi yaptırım geldi. Zaten seçimlerden sonra da tekrar hemen yaptırımların sayısı arttı. Seçimlerden 3 gün sonrasında Amerika yeni yaptırımlar getirdi. Aslında bu yaptırımları getireceğini zaten açıklamıştı.
Evet.
Ama muhtemelen Nikaragua'nın yalnız bırakılabileceğini düşünerek herhalde seçimlerin sorununu beklediler. Daha sonrasında yaptırımlar hemen geldi. Şimdi bu hemen şey kısmına bir gireyim, oradan anlatayım. Biraz daha dinleyenler rahat anlasınlar diye 2018'den sonrasında, 2018'den olmuştu ve sonrasında ne yaşanmıştı? Hı hı. Ve aslında Nikaragua'da ne gibi kararlar alındı? Buna Amerika neden bu kadar Nikaragua'ya tepkili?
Evet, kontraların da dahil olduğu bir süreçti değil mi 2018'deki bütün bu kalkışmalar? Amerika'nın özellikle kontraları kullanmasının da öne çıktığı bir süreçti. Buyur.
Ya kontraları kullandı ama Amerika ilginç bir biçimde o süreç, yani Nikaragua'daki süreç diğer dönemlerden biraz daha öne çıkan bir başka özellik taşıyordu. Amerika artık çok daha rahat doğrudan müdahale oluyor böyle süreçlere. Yani şimdi Küba'yı da konuşacağız birazdan belki, ama yani doğrudan Dışişleri Bakanlığı çağrı yaptık, çıkın eylem yapın diye. Şimdi Nikaragua'da da benzer bir faaliyet oldu 2018'de. İşte bir dizi yalan olduğu ortaya çıkan haber ortaya saçıldı. Burada Ortega'nın da bir payı vardı, bunu da söylemek lazım. Çünkü bir sosyal güvenlik yasası getirmişti. Sosyal güvenlik yasası kimi sosyal hakların tırpanlanmasına öngörüyordu. Ama eylemler başlar başlamaz Ortega bu yasayı geri çekti. Buna rağmen eylemler 3 ay boyunca devam etti. Bu eylemlerde bir dizi video vesaire, biz de o dönem bunların hepsini burada yayınladık, paylaştık. İnsanların, yani kontraların insanların üzerine ateş açtığı, polislerin üzerine ateş açtığı görüntüler vardı. Molotov kokteylleriyle yakılan binalar vardı. İnsanların doğrudan üstüne yapılan saldırılar vardı. Ve bu iş aşağı yukarı 3 ay boyunca devam etti. 200'den fazla insan hayatını kaybetti bu. Bunların bir polis olmakla beraber süreç boyunca. Bununla beraber bir dizi yaptırım geldi. Ortega'nın işi şöyle kısmen zorlaşmıştı. Bir de sonrasında pandemi koşulları bastırmaya başlayınca, evet, yani Nikaragua yeraltı zenginliği vesairesi olan bir ülke değil, ağırlıklı olarak hem üretim sürecinden hem de turizmden vesaireden geçinmeye çalışan, tarımsal üretimden geçinmeye çalışan bir ülke. Bunlardan kaynaklı olarak ekonomik sıkıntıların bir hayli artması bekleniyordu, ama şimdi geçtiğimiz dönemde Nikaragua'da yapılan bir dizi faaliyet vardı. Bunların altını çizmek lazım. Neden Ortega bu süreci iyi atlattığı anlayabilmek için.
Neden?
Hani, şimdi bir dizi alanda Ortega'nın yaptığı sosyal demokrat hamleler vardı. Bunlar çok geçmişten gelen sosyalist kimliğiyle birebir örtüşmeyen işlerdi, ama sosyal demokrat hamlelerdi. Neydi bunlar? Toprak ağalarına karşı bir dizi reform yapılmıştı ki 2018'den sonra mesela bu biraz daha şiddetlendi. Tarımsal üretim büyük oranda yükseltildi. Kimi başlıklarda misal birkaç örnek vereyim. Yani Ortega iktidara geldiği 2007 yılında işte ülkenin tamamına bağlanan şebeke suyu %50'ler civarındaydı ortalama. Şu an bu aşağı yukarı %95'in üzerine çıkmış durumda. Elektrik ulaşan evlerin oranı %50 civarındaydı. Şu an %99'un üzerine çıkmış, neredeyse tüm evlere ulaşmış. Hı hı. %50'ye varan bir ülkede yoksulluk oranı vardı. %48.4. Bu verileri Dünya Bankası ve IMF'den aldım. Onu da söyleyeyim. Elektrik ulaşan yoksulluk %48'in üzerindeyken şu an %25'in altına gerilemiş durumda. İşte ülkede eğitim %3-3,5 yıllık bir ortalama eğitim süreci varken şu an halkın %95'inden fazlası orta eğitimi bitirmiş pozisyona gelmiş durumda. Bunlar 15 yılda oldu. Ya doktor sayısı bütçe katlandı. Sağlık alanındaki bütçe toplamda %350'nin üzerinde bir artış gösterdi. Özellikle pandemi döneminde mesela çok hızlı hareket etti Nikaragua hükümeti ve hem Küba'dan hem Rusya'dan ciddi oranda aşı getirdi ve Latin Amerika'nın Küba sonrasında en başarılı ülkesi haline geldi pandemiyle mücadele başlığında. Tarımsal olarak kendine yeterlilik oranını %90'ın üzerine çıkardı. Yani bizim böyle 1990'ların başındaki işte kendi kendine yetebilen ülkeler listesinde var olmamız ve daha sonra
gibi bir şey.
Biz bunu kaybettik ama Nikaragua bizim o pozisyonumuza doğru geldi. Bir de Türkiye için bence daha kritik olan örneklerden bir tanesi kadına yönelik şiddet ve kadın hakları başlığında Ortega çok hassas bir iş çıkardı. Yani 2007 yılında 152 ülke arasında işte 62. sıradayken Nikaragua kadın hakları başlığında şu an ilk 5'e girmiş durumda. Bu da ciddi anlamda bir ülkede yani Ortega'nın yönetimine, Sandinista yönetimine karşı bir şey yaratmış, sempati yaratmış durumda. Şimdi
seçimleri bu kadar yüksek oranda kazanmasının sebepleri aynı zamanda bunlar diyorsun yani.
Diyorum, üstelik şunu da söylemek lazım. Yani şu an hem Amerikan Devletler Örgütü ki Amerika'ya bağlı olarak çalışıyor, hem Amerika hem işte İngiltere, Almanya, Avrupa Birliği seçim sonuçlarını tanımadığını açıkladı. Bu seçim sonuçlarının sürpriz olduğunu açıkladı. Oysa yani 15 gün önce MNR bu consulting var, Kanada ve Amerika merkezli bir firma. Onların seçim sonucu anketleri de %75.4'tü Ortega'nın kazanma oranı.
Evet.
Yani 0.4'lük bir yanılma payı var burada. %75 oy almış durumda Ortega. Yani daha hali hazırda bilinen bir süreç vardı. Bu sandıklarda yapılan oylama bilmem ne vesaire vesaire gibi bir durum değil. Ama şunu söylemek lazım. Ortega Latin Amerika liderlerinin çoğunun yapmadığı bir şey yaptı. 2018'den kısmen ders almış gibi gözüküyor. Neydi bu ders? Şimdi seçimlerden bir süre önce bir dizi Amerika ile ilişkisi olduğu bilinen siyasi partiye kısıt getirildi. Bunlar önemli adımlar olarak yazılması gereken işlerden. Bunlardan işte birkaç iş adamı Amerika adına iş yaptığı ve işte karşı devrimcileri finanse ettiği gerekçesiyle sürgüne gönderildi. Yani bu bir dizi önlem alındı. Hatta işte süreçte 2018'de kırsaldaki ayaklanmaları desteklediği bilinen toprak ağlarına daha fazla baskı uygulandı ki hali hazırda toprak ağlarına karşı bir mücadele zaten vardı. Yani toprakların tabulaştırılarak halka dağıtılması gibi gibi bir dizi tablo vardı. Üstelik yani 1500 civarı, bunların bir kısmı Amerika, bir kısmı Kanada, bir kısmı Avrupa Birliği'nden ve Birleşmiş Milletler'den gelmiş uluslararası seçim gözlemcisi vardı seçimlere denetleyen. Ve bu 1500 civarı gözlemcinin hiçbirisi seçim sonucunu etkileyecek bir seçimlere müdahaleden bahsetmedi.
Evet.
Bir rapor yayınlamadı. Birkaç tane küçük şey vardı ama yani şey gibi düşünün. Bir
her
okulun
seçimde.
Sandığında işte yani bir okulun sandığında işte orada usulsüzlük olabileceğine dair şüphe yapılmış ama şimdi %75'in üzerinde oy almışlık durumda. Birkaç okulda yapılabilmiş ki velev ki yapıldığını raporları doğru kabul edelim. Hemen hemen hiçbir anlam taşımayan bir mesele haline gelir bu.
Peki.
O yüzden
Küba'ya Küba'ya geçelim istiyorum bir de. Şimdi ben de sosyal medyadan da dikkatimi çekti, dikkat çekecek gibi bir şey değildi. Çünkü Amerika USAID'in başındaki Samantha Powell gibi isimler başta olmak üzere böyle bir kampanya, Küba'da insanları sokağa dökme kampanyası başlatıldı 15 Kasım için yanılmıyorsam. Ve çok acayip bir tablo oluştu. Hatta şu sıralar iki gündür de biraz böyle esprileri dönüyor. Küba liderinin görüntüleri eşliğinde insanlar sokağa çıkmış gibi. Latin Amerika ile ilgilenenler de ya siz Küba devlet başkanını göstericiler arasına koymuşsunuz diye dalga geçiyorlar. Nedir Küba'da olup biten? Niye Amerika bu kadar heyecan yaptı sokaklara Kübalılar dökülsün diye?
Ya daha önceki bu eylemlerde aslında sokağa çıkan kişi çok kalabalık bir kitle değildi. Ama yani şunu anlamak lazım şimdi. İnsanlar belli noktalarda haklılar. Çünkü Küba halkı yıllardan beri ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ciddi sıkıntılar yaşıyor. İnsanların yaşadığı sıkıntıları şey görmek lazım, mazur görmek lazım. Ama bunları da Amerika bir şekilde ülkedeki karşı devrime tahvil etmek istiyor aslında. Ama Küba sanırım dünyadaki pek çok gözlemcinin düşündüğünün aksine çok daha dinamik, çok daha bilinçli bir şekilde yaklaştı bu sürece. Net bir biçimde durdu. Yani şöyle düşünün, Amerikan Dışişleri Bakanlığı resmen sizin ülkenizde eylem çağrısı yapıyor ve birilerine buna katılması bekleniliyor. Oysa Kübalılar sokaklara çıktılar, sokakları kontrol ettiler. Hatta bildikleri çağrıya uyacağını bildikleri birkaç ismin evlerinin önünde nöbet tutuldu.
Evet, sıkıysa hatta, gelin.
Yani Junior Garcia bu eylemleri organize eden Kübalılardan birisi, Küba'da yaşayan Kübalılardan birisiydi. Şimdi İspanya'ya gitti. Hatta onun bu Ramon Sanchez'le olan telefon görüşmeleri yayınlandı. Ramon Sanchez kim? Ramon Sanchez yani Miami'de yaşayan bir Kübalı karşı devrimci. Bu Alfa 66, Omega 7 bu örgütlerin hepsinin liderliklerini yapmış. Liderlik kadrolarında bulunmuş. Yani Amerika'da da kimi işte 30'dan fazla bombalı saldırı, 20'den fazla suikast girişimi, bunların bir kısmı başarılı oldu. Bunun yönettiği örgütler böyle terör eylemlerine imza atmış durumda ama Amerika'da bir ceza almadı tabii. Çünkü Küba'ya karşı yapılan saldırıların önemli kısmında zaten Amerika'nın da doğrudan hem payı var hem de bunları cezalandırma konusunda pek bir gönüllü değil. Ramon Sanchez'le yayınlanan konuşmaların da bence ciddi bir etkisi oldu Küba'da. Çünkü yani hoşnutsuz olan insanlar kendilerinin hoşnutsuzluklarını bir rejim değişikliği için kullanılmasından yana böyle bir tercih.
Çağlar, dünyada yaşam biçimlerinden hoşnutsuz olmayan pek kimse yok. Yani neden bir tek Küba'da rejim değişiyor diye sormak lazım herhalde. Amerika'da da enflasyon çok yüksek, enerji fiyatları tavan yapmış durumda. Suç oranları, siyahlar, bin tane problem var. Yani Küba'da, Amerika'da rejim değişikliği çağrısı mı yapsın diye de sorabiliriz aynı akılla bakarsak olaya.
Değişikliği çağrısı yapsa tabii yani.
Yok ya, hayır. Yaşamlarından insanların memnun olmaması diye bir kriter olabilir mi? Onu, çünkü hiçbirimiz memnun değiliz hayatımızda. Evet, ben dünyanın diğer bölgelerinde, Avrupa'da, Amerika'da da insanların çok mutlu olduğunu zannetmiyorum açıkçası. Gözlediğim kadarıyla.
Dünyanın başka yerlerde yaşıyoruz ve mutsuzuz. Üstelik yani bu insanlar kendi hoşnutsuzluklarının bir rejim değişikliği tahvil için kullanılacağını hissettiklerinden olsa gerek sokağa çıkmadılar. Yani bir de Küba açıkçası böyle bir karşı devrimci eyleme izin vermedi. Bu Küba'nın toplumsal örgütlülüğünde bir şeydir, yansımasıdır. Yani nasıl diye atıyorum, dünyanın başka yerlerinde hoşnutsuz insanlar devletleri istemese de sokağa çıkıyorlar. Ama Küba'da böyle bir şey olmadı. Üstelik Küba diğer devletlerin aksine en fazla gözlerin üzerinde olduğu ülkelerden birisi. Yani siz işte bir Küba gibi olmayan herhangi bir ülkede birine işte polis öldürdüğü zaman çok da bir olay olmaz ama Küba'da polis bir kişiye tokat atsa bu iş nerelere gelir ki? İşte sen de biraz önce bahsettin, yani devlet başkanının düzenlediği bir etkinliğin görüntüleri işte Küba'da hükümet karşıtları sokağa çıktı diye lanse edildi yani.
Evet.
Ki bu NBC'de, yani bu ilk NBC yayınladı.
Evet.
Dünyanın en ciddi kanallarından biri diye anılan kanallarından.
Tanımıyorlardır belki Kanal Diaz'ı. Olabilir mi acaba?
Ya olabilir elbette.
Bayağı yani, bir espri yapıldı.
Umursamazlık vesaire, bunların hepsinin boyutu hat safhada. Evet. Ama kendi adıma şunu söyleyebilirim. Küba yönetimi gerçekten düşündüğümüzün çok daha üstünde. Bu karşı devrim sürecine karşı tecrübe biriktirmiş ve cesaretli bir adım evet. atabilmiş durumda. Bu anlamıyla çok kıymetli.
Yani, peki.
Çünkü evet.
Peki. Ekleyebilirsin tabii ki. Ben bitti zannettim o yüzden. Buyur.
Hayır, yani bu anlamıyla beni mutlu etti. Çünkü Küba ciddi anlamda bir dizi krizin içerisinden geçiyor. Sonuçta ciddi hı-hı. yaptırımlara maruz kalan bir
çok yüksek var. Aşılamaya ulaştılar çocuklar arasında değil mi? Pandemide de epey bir zorlandılar aslında ama kamusal fayda.
Pandemide niye zorlandıklarını da söylemek lazım. Türkiye'den bakan yani dinleyiciler çok anlamayabilir ama yani enjektör üretirken dahi yurt dışından hiçbir parçanın satın alınmasına izin verilmedi. Küba bu, yani enjeksiyon atölyeleri kurdu. Aşılama enjeksiyonlarını yani sıfırdan enjeksiyon üretmeye başladı gibi. Yani şimdi evet. bir dizi böyle yaptırımdan kaynaklı sıkıntıya maruz kaldığı için bir dönem aşılamada hızlı ilerleyemediler.
Evet.
Ama şu an Küba'nın 10 aylık 3 tane aşısı var. Ve Latin Amerika'nın bu anlamıyla en başarılı ülkesi pozisyonunda ki verdiği destekle Nikaragua'da bu anlamda hemen hı hı. arkasından gelen ikinci başarılı ülke pozisyonuna gelmiş durumda. Nikaragua'ya dair bir cümle daha söyleyip kapatayım.
Tabii. Yani
benim izlerken anladığım Sandinistalardan, Ortega'dan anladığım özellikle son bir yılda 2018 sonrasında başlayan ama son bir yılda hızlanan bir süreç Latin Amerika'nın Marcus tarihidir. Sol tandanslı iktidarlar gelir ama kapitalizmle çok mücadele etmek istemezler. Ilımlı bir kapitalizmle hı-hı. devam etmeye çalışırlar. Bunu biz Venezuela'da da gördük. Nikaragua'da da gördük. İşte Honduras'ta da gördük. Bolivya'da da gördük. Ama Ortega buradan kısmi bir sanki ders almış ve ciddi anlamda adım atacakmış gibi gözüküyor. Çünkü bu iş adamlarının üzerine gitmesi, bir dizi kamulaştırma için işaret vermesi, aynı zamanda toprak ağlarıyla olan mücadeleyi hızlandırması bu anlamıyla umut vadeden bir süreç gibi gözüküyor diyebilirim.
Peki. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için Çağlar.
Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ ol. Evet, Çağlar Tekin'le konuştuk. Hem Nikaragua hem Küba'da son haftalarda yaşananlara anlamaya çalıştık. Nedenleri orada tartışılış biçimleri çok da dünyaya yansıtılmıyor biliyorsunuz. Yansımıyor. Buena Vista Social Club'la o zaman veda edelim bugün size. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Que yo me quiero sentar en la... canchan en el marzo el día arena. Como sacudí el jibe, a canchan le daba pena.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.